Demokrasi Kahramanları.
Efendim merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını her hafta olduğu gibi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kahramanlık destanlarını yazanlardan bir tanesiyle, gazilerimizden biriyle birlikteyiz. Arslan Gül. 15 Temmuz'da kahramanlık destanını yazdı kendi. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
15 Temmuz'un akşamında neler yaşadınız, nasıl gazi oldunuz, nereden vuruldunuz, bize onları aktarabilir misiniz?
Evet, Allah inşallah gaziliğimizi katında mübarek kılar. Gazi olduğum için Allah'a binlerce kez şükrediyorum. 15 Temmuz gecesi bizim için öyle bir geceydi ki, ya varoluş gecesiydi ya da yok oluş gecesiydi. Daha öncelerinden gündemi takip ettiğim için, bir şeylerin olacağını sezinliyordum. 15 Temmuz gecesi ailemi ben düğün etkinlikleri için Ankara dışına göndermiştim. Televizyonda köprünün tutulduğunu duyduktan sonra babamın yanına çıktım. Babama dedim ki, baba bak böyle böyle şeyler oluyor. Yok oğlum dedi, sen için rahat tut. Böyle bir şeye kalkışamazlar.
Ama herkesin bizim düşündüğü gibi bir şey düşündü.
Tabii tabii.
Ama siz bunun ayak seslerini daha önceden
Biliyordum.
Peki neden biliyordunuz? Çok merak ettim. Aslında ben bu soruyu sonradan soracaktım ama.
Gündemi çok iyi yakından takip ediyordum.
Bu yani Güllük Gülistanlık, ekonomi iyi, gidişat güzel, sıkıntı yok. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulur? Siz buradan nereden çıkardınız bunu?
Evet, bazı köşe yazarlarının konuşmalarından, hı-hı, bazı siyasetçilerin vermiş olduğu mesajlardan ve kendi içimizdeki eşimiz, dostumuzun konuşmalarından bu olaylar yavaş yavaş patlak vermeye başlamıştı. Çünkü siz de biliyorsunuz ki basında apaçık bazı yazarlar, isimlerini vermek doğru mudur bilmiyorum, bu cumhurbaşkanı bu memleketten gidecek.
Onları da
yargılanacak, asılacak. Bunları normalde kimse kolay kolay söyleyemez. Bu memlekette bir tane siyasetçi çıkıp da ben 15 Temmuz'da başbakan olacağım diyemez. Neye dayanarak söyledi? Hangi bilgiye dayanarak söyledi? Kusura bakmayın da bizler saf insanlar değiliz. Hı hı. Bunlar mutlaka böyle bir kalkışmanın içindeydiler. Hı hı. Boş bir zamanı bulmak istiyorlardı. Ve o anı da kendilerine göre değerlendirip bu kalkışmayı, daha doğrusu kalkışma da değil, bu işgali gerçekleştirdiler. Aslında bunun adı darbe de değil benim gözümde. Bu resmen bir işgaldi ve kurtuluş mücadelesiydi. Ama çok şükür ki biz kazananlardan olduk. Allah bizimleydi. Yalnız değildik. Ben size o gün olayları şu yönden anlatmak istiyorum.
Ya, babanız dedi ki böyle bir durum söz konusu olamaz dedi.
Aynen öyle, olamaz.
Siz ondan sonrasını anlatın lütfen.
Tabii. Ondan sonra babamın oturduğu ev yüksek bir yerdeydi. Oradan Ankara'nın çeşitli yerlerine hakimdik. Oradan seyredebiliyorduk. Sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılıyordu. Ben inanmak istemiyordum böyle bir şeyin olacağına. Yapamaz dedim. Bizim askerimiz mümkün değil böyle bir şey. Hangi devirde yaşıyoruz? Ama bu şekilde yapamayacağını, ben daha değişik yönden darbe yapacaklarını düşünüyordum. Ve bir baktım ki çatıya çıkıp helikopterler Ankara'nın çeşitli yerlerini ışık saçarak vuruyorlar. O anda bir insanın kalbi ne kadar atar? Beninki çok hızlı attı. Böyle bir şey olmaz, olamaz. Ya benim memleketim de bu şekilde, benim askerim, benim helikopterim beni vuramaz. Ve o andan sonra zaten ipler koptu. Ne gibi koptu? Olaylar her geçen saatte artık hızlanmaya başlayınca Cumhurbaşkanımızdan haber almayı çok arzu ettim. Hatta canından bile şüphe etmeye başladım. Yol arkadaşlarını da aynı kez daha o şekilde. Duyamadım seslerini, çok aradım. Beklemek zorunda kaldım ve bekledim ne yapacağıma. arkadaşlarımla, akrabalarımla münazara içerisine girdik. Hep birlikte dedik ki bekleyelim Sayın Cumhurbaşkanımız bir meydana çıksın. Ve çok şükür ki Sayın Cumhurbaşkanımız da meydana çıktı. Dağın arkasına saklanmadı. Bizleri meydanlara davet etti. Zaten Cumhurbaşkanımız ölümüne dediği anda demek ki bu kadar ciddi bu olay. Cumhurbaşkanımızı o ekranda gördüğüm zaman yani sanki böyle yeniden doğmuş gibi hissettim kendimi. Dedim ki ya Rabbim çok şükür sağ. Ve babama dedim ben artık. Baba dedim hakkını helal et ben gidiyorum. Elini öptüm. Babam bana ne git diyebildi ne de kal diyebildi. İkisini de diyemedi. Ben o ara şuursuzca ama nasıl şuursuzca biliyor musunuz? Bazen insan sinirlendiği zaman ne yaptığını bilmez ya. Ben sinirlenmedim. Korkmadım da. Ama içimde öyle bir sıkıntı vardı ki bu memleket, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın davası değildi veya kişilerin davası değildi. Memleket elden gidiyor. O beni çok tedirgin etmişti. Ne yapabilirim, ne edebilirim? Yola düştüm o anda düşünürken abim aradı beni. Kardeşim dedi, ben dedi gidiyorum dedi. Bak durumlar kötü. Hakkını helal et. Yani belki sen ölürsün, belki ben ölürüm. Allah'a emanet ol dedi. Dedim abi sen de Rabbime emanet ol. Telefonlarımızı kapattık. Daha birbirimize de sormadık nereye gideceğiz, ne yapacağız. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz nereye gideceğiz. O arada akrabalarımdan 3-5 kişiyi aradım. Onlarla buluşup onlara da olayın vehametini zaten onlar da farkındaydılar. Beraber analiz ettikten sonra kendim Yeşilevler'de oturuyorum. Nereye gidebiliriz? Mitin vurulduğunu gördüm çünkü ben. Dedim ki böyle böyle Milli İstihbarat Teşkilatımız helikopterlerce ateş açıldı. Ben gözümle gördüm. O an artık sosyal medyaya da bakmıyoruz. Ve oraya yönlendik 5-6 arkadaş. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın oraya geldiğimiz zaman bizim yapabileceğimiz hiçbir şeyin olmadığını iyi anladık. Çünkü teşkilatımız sağlamdı, püskürtmüş. Ve oradan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünden geçerken bir bomba atıldı oraya. Bomba atıldığı zaman dedik ki artık bu darbe değil. Bu darbe değil, bu işgal. Resmen işgal. Olayı bir kez daha iyi anladık, idrak ettik. Bu sefer artık ya ölecektik ya da yarın olmayan bir yola girecektik. Başka bir kurtuluşu yoktu. Çünkü o gün varsa o gece. Eğer o gece yoksa yarın yoktu bizim için. Çünkü görüyorduk Suriye'yi, diğer ülkeleri. Nitekim Kızılay'a doğru biz yönlendik. Operanın oraya geldiğimizde insanlar sel olmuş yani adeta. Arabamı çektim. Orada da bir komik olayımız oldu. Araba ilk çeken operanın köprüsüne bendim. Ama çap park ettim bilerek yolu kesmek için. Yani insanlar bu tarafa yönlensin diye. Bir tane abimiz dedi ki yeğenim dedi sen dedi arabanı buraya park ediyorsun ama dedi bak dedi sana trafik ceza keser. Dedim ki dayı sen ne diyorsun? Ülke elden gidiyor. Ne cezasından bahsediyorsun? Benim canım gitsin. Araba nedir ki? Neyse gülüştük. Sen de haklısın yeğenim dedi. Oradan abimle görüştük, buluştuk. 6-7 kişilik bir grup olduk. Sıhhiye Köprüsü'nün oraya geldiğimizde insanları gördüm ki Allah'ım dedim iyi ki biz tek değiliz ya. Demek ülkesini, milletini seven o kadar insan var ki. Çocuklar vardı babalarının omzunda. Düşünebiliyor musunuz? Sanki bir miting havasına gidiyoruz. Darbe nedir bilmiyor çoğu kimse. Ben 41 yaşındayım. Ben de tabii darbe nedir bilmiyorum ama yaşımdan dolayı birazcık...
80'i gördünüz. Hatırlamıyorsunuz.
Hatırlamıyorum ama neticelerini ben çektim. Hı-hı. Sonuçlarını ben çektim. O yüzden darbenin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Oraya gelen genç çocuklarımız vardı. Kızlar vardı 15-20 yaşlarında. Hı-hı. Genç delikanlılarımız vardı böyle. Sanki böyle bir miting havasında. Hiç kimse bilmiyordu biraz sonra neler olacak, ne yapılacak. Bir tane ZPT aracı. Halk onu etkisiz hale getirmiş. Çünkü artık önüne atmış kendisini. Bir şekilde nasıl yaptılar, nasıl ettiler o zırhlı personel aracını etkisiz hale getirmişler. Ya mübarek sen nasıl çıkartırsın? Sen bir insansın. Karşındaki bir zırhlı araç elini mi soktun, sopa mı soktun, ne yaptın? Sen nasıl devreden çıkarttın?
Ya o gün en çok aranan kelimelerin içerisinde tank nasıl durdurulur? Evet. Böyle paletli araçlar nasıl durdurulur varmıştı.
Bu arada kendim de tankçıydım askerde. O ZPT aracını ben hiç kullanmamıştım. Görmemiştim. Bizim birlikte yoktu. Yalnız biz kapağını açıp insanlara zarar vermesin bir daha bu namussuz, alçak, hain kişi hala gaza basıyordu. O gaza bastıkça o motor sesi öyle bir geliyor ki paletler yürümüyor. Yürüse hepimizi ezecek. Hepimizi ezecek. Korkusu yok yani. Hepimizi ezecek. Kapağı kapatmış o şekilde bıraktı zaten. Bizim burada yapabilecek hiçbir şeyimizin olmadığına kanaat geldik. Nereye gidebiliriz? Ben dedim ki ben meclise gideceğim. Çünkü bu darbecilerin hedeflerinden birisi meclistir.
Yine kurmay işte, herhangi bir şekilde
tabii,
bir görevi.
Yok yok, biz normal yani sıradan bir vatandaş. Allah hepimizi bir yerlere öyle bir dizayn edip bizleri yerleştirdi ki emin olun bir kişi gelip bizi organize etse o şekilde organize olamazdık. Çünkü kimi havaalanına, kimi yine kurmaya, kimi külliyeye, kimi buradaki TRT'ye, herkes öyle bir organize olmuş ki düşünseniz ya, herkes bir tarafa gitse orada yığılma olacak. Öbür tarafta bu hainler kolaylıkla arzu ettikleri emellere ulaşacaklardı. Biz İçişleri Bakanlığı'nın oraya gelirken yoldaki ezilen araçları gördük. Bizden önce tanklar ezmiş, perişan etmiş. Olayın ciddiyeti her geçen an artıyor artık. İçişleri Bakanlığı'nın oraya geldik. Nereden ateş açıldı belli olmayan yerlerden ateş açılmaya başladı üstümüze. Helikopter zaten çok alçak bir mesafeden uçuyor. Yani sanki taş atsam yetişecek mesafede. Işıklarını kapatmış, uçaklar alçak uçuş yapıyor. Sanki bir bomba etkisi. Biz biraz daha ilerledikten sonra meclisin oraya doğru gelirken bir koşuşturmaca oldu. Sorduk, hayırdır niye böyle koşturuyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Dediler ki ya arkadaşlar o tarafa doğru gitmeyin, genelkurmayın, orada polisleri rehin almışlar, halkı tanklar ezdi, çok ölü yaralı var. Bunu duyduğum an artık benim nevrim döndü. Nasıl böyle bir şey? Bu böyle bir darbe yok. Sen insan nasıl katledersin? Allah şahittir ki biz orada 5-6 arkadaştık. Hiçbirimiz korkmadan direktmen o olay yerine gittik. Akıbeti öğrenebilmek için. Baktık ki gerçekten öyle. Yaralanan insanlar var. Artık bunlar bizim askerimiz değil. Yine de telkinde bulunmak istiyoruz. Ellerimizde Türk bayraklar. Dedim ya biraz önce, kiminin kucağında çocuğu, omuzunda çocuğu, eşi, gelini, nişanlısı, sevdiği, kardeşi. En büyük asker bizim asker. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu ülke milletin ülkesi, Türk ülkesi kesinlikle işgalcilere bırakılmayacaktır. Ölmek var, geri dönmek yok. Tanklar kışlaya. Bu şekilde sloganlar atmaya başladık. Elimizden çünkü başka bir şey gelmiyor. Ama bunları durduramazsınız. Bunlar anlamıyor. Anlamadılar da. Genelkurmay'ın oraya zaten biz irademiz dışında gittik. Yani kimse bizi yönlendirmedi. Oraya geldiğimizde Nizamiye kapısı var boylu boyunca. Orada 150-200 kişilik bir grup daha sonradan çoğalmış. Orada bir tane nöbetçi er duruyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Er'e de diyoruz ki oğlum bak evladım, silahını bırak, çık gel bu tarafa. Bunlar darbe yapıyor, işgal yapıyorlar, farkında değilsiniz. O esnada İstiklal Marşı okunmaya başladı. Çünkü biz sezdik olayları. Neden sezdik biliyor musunuz? Genelkurmay'ın camlarında adamları gördüm ben. Asker demiyorum onlara artık yani. O teröristleri gördüm. Hazırlar. Hazırlar. Hazırlar. Ve dikkatimi o yöne verdim. Arkadaşlarıma, bazılarına dedim. Yani bunlar bize ateş açacak İstiklal Marşı bittikten sonra büyük ihtimal. Yanımda bir akrabam vardı. O dedi ki aslan dedi, bak bu helikopter dedi bize ateş açacak. Dedim ki kardeşim, ateş açacaksa eğer yapacak, bizim hiçbir şeyimiz yok. Biz buraya ölmek için geldik. Ya bugün öleceğiz ya da yarın öleceğiz. Biz bugün öleceğiz burada. Yarın olmayacak. Genelkurmay Başkanlığı'nın orada asker ilk önce havaya ateş açtı. İstiklal Marşı bittikten sonra o ateş sonrasında halk da sinirlendi, kızdı. Sen kimi korkutuyorsun? Ne yaptık? Biz sadece tanklar kışlaya dediğimiz slogan bu. Asker havaya ateş açınca askerin elindeki silahı alarak askeri güvenli bir bölgeye götürdüler. Ya çünkü bizim kardeşimiz, benim oğlum da askerdi, erdi. Ama oraya kim diktiyse şu da bir gerçek. O gün onun orada asker olduğuna ben inanmıyorum. O er değildi.
O başka bir şeydi, değil mi?
Değildi. O başka bir şeydi. Er o kadar halkı görüp, çoluğu, çocuğu, bayrağı, İstiklal Marşı'nı okuyup o halkın üstüne ateş açmaz. Açamaz.
Niye düşündünüz? Tabii. Niye düşündünüz ama o gerçek öyle değildi.
Değilmiş.
Evet, biraz soluklanın. Sonrasında devam edelim. Kaldığımız yerden. Hattımızın diğer ucunda amcınızın oğlu Erkan Gül var. Erkan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Erkan Bey, Aslan Gül stüdyomuzda konuk.
Evet.
15 Temmuz'u anlatıyor. Siz efendim neler söylemek istersiniz?
Yani Aslan amcamın oğlu, biz o gün beraber çıktık Aslan'la. Yani biz olay duyduktan sonra beraber organize olup çıktık. Yani evlerde biz kimsenin kalmasını istemedik. Yani o bize haber verdi. Biz başka arkadaşlarımıza haber verdik. Yani o gün evde durmayalım dedik. Kimse evde durmasın. Toplu çıkalım diye. İşte çıktık gittik. Biz lise yakın bir yerde oturuyorduk normalde. Orada bir hava saldırısı vardı zaten helikopterlerde. Hatta orada bir ikilemde kaldık. Hani burada mı lise mi gidelim yoksa başka yere mi? Ondan sonra için ikinci safhada olduğunu, bizim esas yerin Genelkurmay Meclisi'nin orası olduğunu düşünerek de o tarafa yönlendik. İyi ki de gitmişiz. Yani o gün başka bir şeydi. Yani duramadık, biz yerimizde gittik. Sonra da işte zaten Aslan yaralandı. Orada birbirimizi kaybettik o helikopter atışından. Yani çok şehit oldum. Allah hepsine kanı kanı rahmet eylesin. Öyle. Anlatabileceklerim öyle.
Evet. Siz de o anı yaşayanlardan birisiniz. Evet. O anda gerçekten çok önemli noktalar vardı. Efendim şimdi biraz daha bize şöyle yaralanma durumuna şahit oldunuz mu? Hiç hastaneye götürme durumu sizde oldu mu?
Bu helikopterlerin atışında biz zaten ayağa kalkamıyorduk. Sürekli yatıyorduk. Ben şöyle ikinci ya da üçüncü bu dönerek de ateş ediyorlardı bir tur ataraktan. Ben şöyle yanımda bir genç kızın, 16-17 yaşındaki bir genç kızın dizlerinin üstüne çöktüğünü gördüm. Yanımda babası var. Bütün millet yere yatmış, onların ikisi dizlerinin üstünde duruyorlar. Yatmalarını söyledim, hani biz kaldırımın dibine yattık. İkisi de donmuş kalmıştı. Yalnız kızın yüzü kanıyordu. Büyük ihtimal şartları parçası almıştı. Babası bakamıyor çocuğunun suratına. Oğlum dedi, bir bak herhalde kızım yaralandı dedi. Şöyle kıza bir baktık. Ya yaralı yüzüne falan baktım. İkisi de donmuş kalmış. Daha gencecik kız. Yani dinliyorlarsa belki şey yaparlar. Onlara da geçmiş olsun diyeyim. Yani o çocuğu aldık, tekrar kucakladık. Çünkü yerlerinden kıvıldama ihtimalleri yok. Aldık kucağımıza, götürürken bir bomba atıldı meclise. O anda işte hepimiz bir yüzük oyunu düştük bir yere. Ondan sonra kaybettik. Kızı da kaybettim, babasını da kaybettim. İnşallah iyidirler. Evet, ondan da yüzümüze falan hep kan bulaştı. O anda biz de yaralandık zannettik ama o çocuğun kanıymış. Yani öyle bir şey geçti başımızdan.
Evet.
Zaten çok karışıktı orası. Yaralananlar vardı. O helikopter atışıyla çok ölen vardı. Yani Allah, ya zor bir durum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Erkan Bey. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Allah bir daha böyle bir acıyı bize nasip etmesin. Böyle bir şeyi bir daha ülkemize göstermesin. Şeref verdiniz. Sağ olun.
Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.
Arslan Bey, siz nasıl yaralandınız? Hemen onu da bir anlatın bize. Sonrasında birlikte veda edelim. Programı
İnşallah.
Kapatalım.
Genelkurmay binasının önünde askerler bize ateş açtıktan sonra artık halk, yani baktı ki bu olay bildiğimiz gibi değil. Hı-hı. Hulusi Akar Paşa'mızın da rehin alındığını öğrendik. O andan sonra iş çığırından çıktı. Artık insanlar Nizamiye kapılarını yıkarak içeriye girmeye başladı. Hı-hı. Ve bunların içinde ben de vardım. Nizamiye merdiveninden, yani protokol girişinden o sarı kapıya, altın kapının önüne yaklaştığımızda kim arkadaşlarımız camı kırarak içeriye girdi. Biz de altın kapıdan içeriye girmeye çalışıyorduk ama kapıyı açamadık bir türlü. Ve üstteki bu hainler bize ateş açtılar. O ateş sırasında bir tane mermi benim sağ bacağıma geldi. Orada yaralandım. Yaralı bir şekilde oradan uzaklaşırken Sağ olsun benim çok yakın bir akrabam Murat Yıldırım, babamın teyzesinin torunu yanımdaydı. Biz hep birbirimizi kaybetmiştik o esnada. Onunla beraber yolun karşısına geçmeyi başardık. Sağ olsun çok yardımcı oldu kendi hayatını hiçe sayarak. Ve o yolun karşısına geçtiğimizde helikopterin ateş açarak geldiğini gördük. Ya köprüden aşağı atlayacağız ya da sol tarafa kaçacağız ama ikisini de yapamıyoruz. Ve helikopter insanları acımadan tarayarak geldi.
Ve o mermiler bizim, parçalayarak gitti değil mi?
O mermi şarapnel parçası benim sağ alnıma geldi. Buradan girdi. O an yani ben artık yavaş yavaş öleceğimi düşünüyorum kan kaybından. 30-40 saniye boyunca hiç yerden kalkmadan bekledik. Ama o ara tabii kelime şehadetimizi getirdik. Ve yanımızdaki bütün yaralılar hepsi kelime şehadet, kelime-i tevhid getirerek hepimizi yaraladılar ve ayağa kalktık ki mermi sesleri kesildikten sonra benim 20 santim 40 santim yani nefesim nefesine değecek adamı gördüm. Allah'ım kimseye o acıyı tattırmasın. Allah bize böyle bir şeyleri bir daha kesinlikle yaşatmasın inşallah. Kafası yok. Mermiyi direktmen vücuduna isabet etmiş. Vücudunun ortası yok. Belden aşağısı yok. Biz onların sayesinde kurtulduk. Çünkü onlara giren şarapneller bizi korudu. Bize çok azı geldi. Ve öyle bir şey oldu ki orada. Ben yaralandığım anda bir tane Allah'ın kulu korkmadı. Korkmadı. Beni orada yalnız bırakmadı ve diğer yaralıları bırakmadı. Ölümden ötesi yoktur. Ölümden korkulmaz. Ölüm için, ölmek için sıraya girildi orada adeta o gün. Yani normalde bir insan birisi ateş açtığı zaman siper alır, kaçarlar. Ya burada öyle değil ki beni kurtarabilmek için onlarca kişi hayatını hiçe saydı. Ya o gün orada fizik kurallarına aykırı olaylar vardı. Gerçekten de fizik kurallarına aykırı olaylar. Niye biliyor musunuz? 60 tonluk bir tank karşısında 60-70 kiloluk insanlar karşısına geçmiş duruyor. Hadi gelsene. Niye ezemedin kardeşim o kadar cesurluğunda? Niye ezemedin? Gezi olaylarında biz yaşadık bunları. Gezi olaylarında milletin malını, milletin değerlerini yakıp yıkarken oradaki vatandaşlar tanka yumruk atarken ne diyor biliyor musunuz bizim vatandaşımız? Diyor ki bu kamu malı, milletin malı zarar vermeyin. Ya yumruk atmayla tanka bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ama halk yine de o şekilde sağduyu elden bırakmadı. Bu kamu malıdır, bu devlet malıdır kesinlikle zarar verilmedi ve verilmeyecekti. Biz o gün Allah bize gazili nasip etti. Yaralandık. Yaralandıktan sonra hastane sürecimiz devam etti. Çok şükür iyileştik. Bugünümüze geldik. Bize de bu şekilde bir imkan tanıdınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden de razı olsun. Teşekkür ederim.
Efendim 15 Temmuz kahramanlarımızdan biri, Aslan Gül gazilerimizden biri. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel şeyler anlattınız. 15 Temmuz'da nasıl kahramanlık destanını yazdığınızı anlattınız.
Estağfurullah.
Sizler bizim için bir kahramansınız.
Estağfurullah.
Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlarımız varsa, Çanakkale'de kahramanlarımız varsa 15 Temmuz'da da sizler bizim için kahramansınız. Tekrar ağzınıza sağlık efendim. Programı bitiriyoruz.
Teşekkür ederim.
Efendim yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
Demokrasi Kahramanları.